Sayfa 295. Heiser'in glow'unu doğrulttu. Katil onu fark etmemişti. Bütün dikkatini Hartman'ın üzerine odaklamıştı. Anna, onun profesyonellerin en büyük zaafına, hedef saplantısına uğradığını kendi aldığı eğitimden biliyordu. Durum bilincini kaybetmişti, büyük vahşi kedilerde tam atlamaya hazırlandıkları sırada avcıların karşısında en kolay incinebilir durumda olurlardı. Belki de bu Anna'ya gereksindiği avantajı sağlayacaktı. Şimdi yapması gereken, katilin konsantrasyonunu bozmak, dikkatini dağıtmaktı. Dur diye bağırdı. Dur kahrolası. Hartman'ın dönüp ona baktığını gördü. Katil başını hafifçe sola kaydırdı ama bağırışın nereden geldiğini görmek için dönmedi. Kedimsi bakışlarını Hartman'ın üzerinden ayırmadı. Anna doğrudan katilin göğsünün tam ortasına nişan aldı. Onun açısından bir refleks hareketiydi bu. Öldürmek amacıyla ateş etmek üzere eğitilmişti. Yaralamak üzere değil. Ama adam şimdi ne yapıyordu? Kiralık katil şimdi o da tabancasını çekmiş olan Hartman'a dönmüştü yine. Mimar hedefinin üzerine kilitlenmişti. Az önce bağıran kişinin şimdilik bir tehdit oluşturmadığını varsayıyordu. Belli ki kendi hesabını yapmıştı. Dönüp bağıran kişiye ateş etmek hedefini kaybetmesi anlamına gelecekti. O ise bunu yapmak istemiyordu. Katil birdenbire dönmeye başladı. Anna onu yanlış hesaplamıştı. Hareketleri bir baletinkiler gibi olağan dışı yumuşaktı. Ayak parmaklarının üstünde 180 derecelik bir dönüş yaparken silahını uzatmış ve saniyenin ondalıkları kadar kısa aralarla ateş etmeye koyulmuştu. Silah güçlü parmakların arasında zıplamıyordu bile. Anna ancak dönüp bakınca adamın neyi başardığını görebildi. Aman tanrım! Bir saniye kadar önce ona nişan almış silahlı 4 Viyanalı polis vardı. Oysa şimdi dördü birden vurulmuş bulunuyordu. Katilin attığı her mermi hedefini bulmuştu. 4 polis yerde yatıyordu. Bu soluk kesici bir icraattı ve genç kadının hayatta daha önce rastlamadığı bir beceri düzeyi sergiliyordu. Anna müthiş bir korkunun pençesinde kıvranıyordu. Panik sesleri, etkisiz hale gelmiş kurbanların soluklarını ve iniltilerini duyuyordu. Adam tam bir profesyoneldi. Esas hedefine dönmeden önce bütün engelleri ortadan kaldırmaya kararlıydı. Anna ise sonuncu engeldi. Ama katil ona doğru dönerken Anna nişan almıştı bile. Hartman'ın bağırdığını duydu. Şimdi hedef üzerinde kilitlenme sırası Anna'daydı. Tetiği çekti. Hedefi 12'den vurmuştu. Kiralık katil yere yığılırken silahı da takırdayarak yana fırladı. Anna onu yere yıkmıştı. Ölmüş müydü acaba? Ortalıktan bir kaos görünümündeydi. Zanlı Hartman sokağın alt ucuna doğru hızla koşuyordu. Anna sokağın her iki ucunun polis tarafından tutulduğunu biliyordu. Yerdeki adama doğru atıldı, silahını kaptı ve Hartman'ın arkasından koşmaya başladı. Vurulup da hayatta kalan kurbanların feryatları arasında Almanca bağırışlar duydu ama onun için bir anlam taşımıyorlardı. Ersert auf, erlebt ersert, nein, nimmen, verdasten. Ayağa kalkıyor, yaşıyor, kalkıyor, hayır, zanlıyı yakalayın. Hartman, bloğun alt ucunda silahlarını çekmiş ve ona nişan almış gözetim uzman grubuna toslamıştı. Anna yeni bağırışlar duydu. Halt, keinen, schritt, weister. Dur, kıpırdama, polis, tutuklandınız. Polizei, sei sand, verhaftet. Ama arkasından katilin yattığı yerden gelen bir gürültü birden Anna'nın dikkatini çekti. Dönünce katilin sendeleyerek kendini Peugeot'un içine attığını ve arabanın kapısını çarptığını görebildi. Yaralıydı ama hayatta kalmıştı, şimdi kaçıyordu. Anna herkese "Hey, onu durdurun, Peugeot kaçmasına izin vermeyin" diye haykırdı. Hartman ellerindeydi. 5 polis genç adamın etrafını çevirmişti. Anna şimdilik onu görmezlikten gelebilirdi. Birden harekete geçen ve üzerine gelen Peugeot'a doğru atıldı. Halifax'taki Lincoln ile karşılaşmasının hayalde tekrarlandığında kendini elinde tabancayla görür gibi olmuş ve sürücüye ateş edebildiğini hayal etmişti. Şimdi bunu yaptı, adama tekrar tekrar ateş etti. Fakat ön cam sadece delindi, bazı köşelerinde örümcek ağı gibi oluşumlar ortaya çıktı. Arabada hızla üzerine gelmeye devam ediyordu. Peugeot lastik gıcırtıları arasında fırtına gibi geçerken kendini kenara atmaya ancak vakit buldu. Peugeot böylece bloğun alt başındaki boş iki polis arabasının yanından geçip gitti. Arabaların sürücüleriyle yolcularının hepsi sokaktaydı ve gözden kaybolmuşlardı. Katil kaçmıştı. Genç kadın kahretsin diye bağırdı. Arkasına dönünce Hartman'ın ellerini yukarı kaldırmış olduğunu gördü. Fena halde sarsılan genç kadın yakalanan zanlıya doğru koştu. 25. bölüm. 18 numaralı hasta bir yürüme bandının üstünde ağır ağır tempolu yürüyordu. Ağzından çıkan snorkel benzeri bir aygıt iki uzun hortuma bağlıydı. Burnu mandala benzeyen bir aygıtla tıkanmıştı. İç bükey çıplak göğsüne bantlarla yapıştırılmış 12 tel bir elektrokardiyograf monitörüne bağlıydı. İşaret parmağının ucuna yapıştırılmış küçük bir aygıtın içinden başka bir tel çıkıyordu. Adam terliyordu, yüzü de çok solgun görünüyordu. Uzun boylu ve kül benizli bir adam olan doktor, "Nasıl gidiyor?" diye sordu. Hasta konuşamıyordu ama baş parmaklarıyla titrek bir zafer işareti yaptı. Doktor, önünüzde bir panik düğmesi olduğunu unutmayın diye hatırlattı. Gerekirse kullanın onu. 18 numaralı hasta tempolu yürümeye devam etti. Doktor, kısa boylu ve yuvarlak yapılı meslektaşına en üst düzey egzersiz kapasitesindeyiz dedi. Solunum değişim oranını aşmışa benziyor. Herhangi bir organa ya da dokuya kan akımının kesilmesi. Belirtisi yok. Kuvvetli bu adam. Pekala. Günün kalan kısmında dinlensin, yarın tedaviye başlayacak. Külbenizli adam o gün ilk kez olarak gülümseyebildi. Princeton, New Jersey. Telefon çaldığı sırada Princeton'ın ünlü ihtiyar tarihçisi Dickinson Hall'daki odasındaki çalışıyordu. Profesör John Barnes Goodwin'in odasındaki her şey 40'lı veya 50'li yıllardan kalmaydı. Çevirme kadranlı siyah telefon veya Royal marka yazı makinesi bilgisayara rağbet etmiyordu. Profesör eski şeylerin görünümünü, aygıtların plastik ve plastikten değil de bakelit tahta veya çelikten yapıldığı zamana ait sağlamlılığı seviyordu. Ancak geçmişte yaşayan ihtiyar adamlardan biri değildi o. Bugünkü dünyayı seviyordu. 57 yıllık eşinin, sevgili Sarah'ının şimdi yanında olup bütün bunları onunla paylaşmasını ne kadar isterdi. Emekli ayrıldığı vakit birlikte bol bol seyahat etmeyi planlamışlardı. Godwin, 20. yüzyıl Avrupası'nın tarihçisi, dersleri Princeton Üniversitesi'nin kampüsünde muazzam bir rağbet gören Pulitzer ödüllü bir profesördü. Eski öğrencilerinin birçoğu, şimdi kendi alanlarında çok önemli konumlara gelmişlerdi. Federal Merkez Bankası'nın başkanı, en parlak öğrencilerinden biri olmuştu. WorldCom'unki de öyle. Savunma Bakanı Yardımcısı, Birleşik Amerika'nın Birleşmiş Milletler Elçisi, Ekonomik Danışmanlar Kurulu'nun sayısız üyeleri, hatta Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin yeni başkanı da hep parlak öğrenciler arasındaydılar. Profesör Goodwin telefona yanıt vermeden önce hafifçe öksürerek genzini temizledi. Alo, sesi duyar duymaz tanıdı. Evet, sesinizi duyduğuma sevindim Bay Holland. Kısa bir süre karşı tarafı dinledi. Evet, onu tanıyorum. Öğrencilerimden biriydi. Fikrimi sorarsanız onu biraz inatçı olmakla beraber sempatik bir genç olarak hatırlıyorum. Çok zeki ama gerçek anlamda bir entelektüel sayılmaz. En azından fikirleri fazla ilginç değildir. Ahlaki değerlere büyük önem verdiğini düşünmüşümdür hep. Fakat bana göre Hartman mantıklı ve sağgörülü biridir. Profesör Goodwin yine karşı tarafı dinledikten sonra... Hayır, o bir dava uğruna savaşacak biri değildir dedi. O mizaçta biri değil. Bir kurban olmayı göze almayacağı muhakkak bana kalırsa aklının sesini dinleyecektir. Bir sessizlik daha oldu. Özetle, hiçbirimiz projeye sekte vurulmasını istemeyiz. Ama o gence bir şans tanımanızı istiyorum. Başına bir şey gelirse çok üzülürüm. Viyana. Sorgu odası soğuk ve çıplaktı. İçinde dünyanın her tarafındaki polis sorgu odalarının standart eşyası dışında bir şey yoktu. Ben bir uzman olma yolundayım diye düşündü. Tek yönlü gözlem aynası, banyodaki bir evin yatak odası penceresi büyüklüğündeydi. Bir tel örgüyle emniyete alınmış pencereye kasvet verici bir iç avluya bakıyordu. Arkasında gri renkli bir tayyör olan Amerikalı kadın katlanır metal iskemlede bir saat yeri kadar gergin oturuyordu. Kendini Birleşik Amerika Adalet Bakanlığı Özel Araştırmalar Bölümünden ajan Alan Navarro olarak tanıtmış ve bunu bir kimlikle kanıtlamıştı. Aynı zamanda göz kamaştırıcı bir güzeldi. Dalgalı koyu kumral saçları, ela renkli gözleri ve esmerce bir teni vardı. Aynı zamanda uzun boylu, ince yapılı, uzun bacaklıydı. Üstelik Adalet Bakanlığı'nda ender görülen türde çok zevkli ve şık giyinmişti. Öyleyken işinin ehli gözüküyordu. Yüzünde gülümsemenin eseri yoktu. Parmağında yüzük olmaması muhtemelen boşanmış olduğunu simgeliyordu. Bu kadar güzel kadınları genel özellikle erken yaşta birisi kapıverir de herhalde aynı bakanlıktan dört köşe çeneli bir çapkın cesaretine ilişkin öykülerle onu avlamış. Ne çare ki iki dinamik hükümet kariyerinin stresi evliliğin yıkılmasına mal olmuştu. Genç kadının yanındaki katların iskemlede somurtup susan ve aralıksız Casablanca marka sigaralar tüttüren sığır suratlı bir adam oturuyordu. Polisin İngilizce anlayıp anlamadığı hakkında benim bir fikri yoktu. Sadece adını vermişti. Viyana polisinin en üst düzey cinayet ekibi Sizer Hasbro'dan çavuş Walter Heisler. Sorgu yarım saat kadar sürdükten sonra Ben sabırsızlanmaya başladı. Makul davranmaya ve konuşmaya çalışmıştı ama sorguyu yapanlar amansızdılar. Sonunda tutuklandım mı yoksa diye sordu. Ajan Navarro, yoksa tutuklanmak mı istiyorsunuz diye çıkıştı. Aman tanrım, bu kadarı çok fazlaydı. Ben sadece sigara içen ve ona inek gibi berber bakan Viyanalı polise bunu yapmaya yetkisi var mı diye sordu. Yanıt sessizlik oldu. Ben söylesenize burada yetkili kim diye sordu. Ajan Navarro, sorularıma yanıt verdiğiniz takdirde sizi tutuklamamız için hiçbir neden yok dedi ve ekledi şimdilik. Demek gitmekte özgürüm. Sorgulanmak için burada alıkonuyorsunuz. Niçin yürgenlerinizi ziyaret ettiniz? Bunu doğru dürüst açıklamadınız. Dediğim gibi dostça bir ziyaretti, bana inanmıyorsanız lenze sorun. İş için mi zevk için mi Viyana'dasınız? Her ikisi için de. Gündeminizde iş toplantıları yok. İş seyahatlerinizi genelde böyle mi yaparsınız? Ani verilen kararları severim. İsviçre Alplerindeki bir kayak merkezinde otelde 5 günlük bir rezervasyonunuz vardı ama oraya gitmediniz bile. Fikrimi değiştirdim. Bunun için şüpheyle karşılıyorum. Bilemem. İçimden Viyana'yı görmek geldi. Sonuçta hiçbir otelde yara yırtmadan Viyana'ya çıka geldiniz, öyle mi? Dediğim gibi ani kararları severim. Canının sıkıldığı belli olan ajan Navarro, anlıyorum dedi. Peki Zürih'te Gaston Rosignol'a yaptığınız ziyarette işleriniz kapsamında mıydı? Tanrım, demek bunu da biliyorlardı. Ama nasıl öğrenmişlerdi? Ben paniğe kapılmak üzereydi. O bir dostumun dostuydu dedi. Bir dostunuzun dostuna siz böyle mi davranırsınız? Yani onu öldürür müsünüz? Aman tanrım, oraya gittiğimde olmuştu. Pek inanmışa benzemeyen Navarro, sahi mi dedi. Peki Bay Rosignol sizi bekliyor muydu? Hayır, ona tepeden inme gittim. Ani kararlar vermeyi sevdiğiniz için. Ona bir sürpriz yapmak istedim. Ama tam tersine sürprizi o size yaptı, öyle mi? Gerçekten şok yaşadım. Rosignol'a nasıl ulaştınız? Kim onunla sizin aranızda bağlantı kurdu? Ben birkaç tanelik bir duraklama geçirdim. Bunu söylememeyi yeğlerim. Ana Navarro fırsatı kaçırmadı. Çünkü o bir dostunuzun dostu falan değildi, yoksa yanılıyor muyum? Rosignol'la babanızın arasındaki bağ neydi? Bu da ne demekti şimdi? Bu kadın gerçeğin ne kadarını biliyordu? Ben ona ters ters baktı. Genç kadın, size bir şey söyleyeyim mi diye başladı. Sizin gibi tipleri bilirim. Zengin çocuk istediğini her zaman elde eder. Başınızda her ne zaman bir dert açacak olsanız babanız sizi kurtarır ya da belki ailenizin avukatı devreye girer. Canınızın her istediğini yapmaya alışıksınız ve bunun hiçbir zaman bedelini ödeyemeyeceğinizi sanırsınız. Ama bu kez öyle olmayacak dostum. Ben elinde olmayarak gülümsedi ama tartışarak kadını sevindirmemeye karar verdi. Anla ısrar etti. Babanız Yahudi soykırımından kurtulanlardandı, değil mi? Demek her şeyi bilmiyor. Ben omuzlarını silkti, bana da öyle dediler. Bu kadının herhalde daha fazlasını bilmesi gerekmezdi. Rosignol da bankacılık dünyasının kodamanlarından biriydi, değil mi? Anla gözünü benden ayırmıyordu. Bu kadın ne demek istiyordu şimdi? Ben demeksiz ve o Avusturyalı polisler o yüzden Lenz'in evinin önünde toplaşmıştınız dedi. Oraya beni tutuklamaya gelmiştiniz. Amerikalı kadın omuzlarını silkti. Pek sayılmaz, sizinle konuşmak istiyorduk. Benimle konuşmayı doğrudan isteyebilirdiniz. Bunun için Viyana polis kuvvetlerinin yarısını devreye sokmanız gereksizdi. Rosignol cinayetini bana yüklemek istediğinize bahse girerim. Böylece CIA aklanır, değil mi? Ya da tam tersine... Siz Adalet Bakanlığı'nın kahraman memurları CIA'den nefret ediyorsunuz, öyle mi? Doğrusu aklım karıştı. Ajan Navarro öne uzandı. Ela renkli gözlerindeki anlam sertleşmişti. Niçin üstünüze tabanca taşıyordunuz? Genç adam bir iki saniye duraksadıktan sonra kendimi korumak için diye yanıt verdi. Öyle mi? Bu bir soru olmaktan çok, kadının ona inanmadığının göstergesiydi. Avusturya'da silah taşıma izniniz var mı? Öyle sanıyorum ki bu konu benimle Avusturyalı yetkililerin arasında. Avusturyalı yetkililer şimdi yanımda oturuyorlar. Bu yetkili izinsiz olarak silah taşıdığınız için aleyhinizde yasal takipte bulunursa ona engel olmam. Avusturyalılar izinsiz olarak silah taşıyan yabancı ziyaretçilere çok kızıyorlar. Ben omuzlarını silkti. Kadın bu noktada haklıydı ama şu anda bunu kendisine dert edecek değildi. Ajan Navarro, size şu kadarını söyleyeyim Bay Hartman dedi. Bir dostunuzun dostunu silah taşıyarak ziyarete gitmenize inanmakta zorlanıyorum. Özellikle Rosignol'un evinin her tarafında parmak izlerinize rastlandığına göre. Beni anlıyor musunuz? Hayır, pek sayılmaz. Beni onu öldürmekle mi suçluyorsunuz? Eğer öyleyse niçin bunu açık saçık söylemiyorsunuz? Ben giderek daha zor soluk alıyor, duyduğu gerilim her an artıyordu. İsviçreliler kardeşinizin bankacılık müessesine bir kan davası açtığını düşünüyorlar. O öldüğü zaman belki içinizde bir şeyler çarpıldı ve mücadeleyi daha ölümcül bir düzeye yükselttiniz. Harekete geçmeniz için bir neden bulmak zor olmaz. Sonra parmak izleriniz var. Öyle sanıyorum ki bir İsviçre mahkemesi sizi kolayca mahkum edebilir. Bu kadın onun Rosignol'u gerçekten öldürdüğüne inanıyor muydu? Pekala, Adalet Bakanlığı'nın özel araştırmacısı olayla niçin bu denli yakından ilgileniyordu? Ajan Navarro'nun burada yetkisinin nereye dek uzandığını, başının ne tür bir dertte olduğunu ben bilemiyordu. Emin olamamak ise onu büsbütün rahatsız ediyordu. Kendini savunmayı bırak diye düşündü. Sen de saldırıya saldırıyla karşılık ver. Ben arkasına yaslandı. Burada bir yetkiniz yok. Çok doğru ama bir yetki gereksinmiyorum. Bu da ne demekti şimdi? Genç adam sordu. Öyleyse benden ne istiyorsunuz? Bilgi istiyorum. Rosignol'u niçin görmeye gittiğinizi öğrenmek istiyorum. Jürgen Lenz'i niçin ziyaret ettiğinizi de. Amacınız nedir Bay Hartman? Ya bildiklerimi paylaşmak istemiyorsam? Genç adam bir özgüven görüntüsü yansıtmaya çalıştı. Genç kadın umursamazlık ifade eden bir hareketle başını yana eğdi. Ne olacağını görmek ister misiniz? Niçin riski göze alıp şans çarkını çevirmiyorsunuz? Tanrım, kadın yaman diye düşündü ben. Derin bir soluk aldı. Odanın duvarları üstün üstüne geliyordu sanki. Ama yüzüne ne düşündüğünü belli etmeyen donuk bir anlam verdi. Anna Navarro devam etti. Zürih'te tutuklanmanız için karar çıktığından haberiniz var mı? Ben omuzlarını silkti. Bu komik. Haksız yere tutuklanmış bir Amerikalı'dan bekleneceği üzere saldırgan, kederli, kendini savunmaya gereksiz görür gibi davranmasının zamanı geldiğine karar verdi. İsviçrelilerin huylarını belki sizden daha iyi biliyorum. Ağzınızdaki çikleti kaldırımın üstüne tükürseniz bile tutuklama kararı çıkardır onlar. Ayrıca onlarda suçluları iade diye bir şey de yok. Hovey ile yaptığı konuşmadan bu kadarını öğrenmişti. Zürih kantonu başka kantonların polis ayının işbirliğini elde etmekte yeterince zorlanıyor zaten. İsviçrelilerin vergi suçlarını barındırmada ün yapmaları, İsviçre'nin suçların iadesi sistemlerini başka ülkenin görmezlikten gelmeyi adet haline getirmeleri anlamına geliyor. Bunlar Hovey'nin sözleriydi. Ben de kadının gözlerinin içine baka baka bunları vurdum duymaz bir tavırla tekrarladı. Bu bayan ajan onu oyuna getiremeyeceğini bir an önce anlasa iyi olurdu. Demek Zürihli polis, beyler sorguya çekilmek üzere getirilmemi istiyorlar dedi. Sağlam bir gerekçeleri olduğunu iddia bile etmiyorlar. Onun için oyunu bıraksak iyi olur. Anna ona biraz daha yaklaştı. Kardeşinizin İsviçre'nin bankacılık müessesi aleyhinde bir girişimde bulunmaya hazırlandığı resmen biliniyor. Gaston Rosignol seçkin bir İsviçreli bankacıydı. Siz onu ziyarete gidiyor ve adamı ölü buluyorsunuz. Sonra birdenbire Viyana'dasınız ve adı canavara çıkmış bir Nazi'nin oğluyla buluşuyorsunuz. Babanız ise eskiden bir toplama kampında bulunmuştu. Bir intikam seferine çıkmışa benziyor musunuz? Tamam, gerçeği bilmeyen birine böyle gözükecektir belki ama ben ona gerçeği söyleyemem. Ben bu tek kelimeyle rezalet diye genç kadın tersledi. İntikam seferi ve şiddetle ilgili hayallerinizi inkar edip önemsemiş gözükmek istemem. İsviçreli bankacılardan söz ediyorsunuz. Ben o adamlarla anlaşmalar yapıyorum Ajan Navarro. Benim işim bu. Uluslararası finans ölüm saldırılarla uzlaşabilecek bir alan değildir, tamam mı? Benim dünyamda verebileceğiniz en büyük zararlar hisse senetleriyle yapılır. Öyleyse Bahnhof Plus'ta olanları açıklayın. Yapamam. İsviçreli polislere olanları tekrar tekrar anlattım. Şu halde Rosignol'un izini nasıl bulduğunuzu açıklayın. Ben hayır der gibi başını salladı. Ötekileri nasıl buldunuz da adlarını ve adreslerini nereden aldığınızı bilmek istiyorum. Ben genç kadının yüzüne bakmakla yetindi. Çarşamba günü neredeydiniz? Hatırlamıyorum. Sakın Nova Scotia'da olmayasınız. Genç adam, hatırladığıma göre Zürih'te tutuklanmıştım diye karşılık verdi. Zürih polisindeki dostlarınızdan öğrenebilirsiniz. Gördünüz mü? Ziyaret ettiğim her ülkede tutuklanıyorum. Yerel adetleri öğrenmenin en iyi yolu bu. Ajan Navarro bu ineli sözleri duymamış gibi davrandı. Ne diye tutuklandığınızı anlatsanıza. Bunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Navarro bir duman bulutu üfüren somurtkan ortağına baktı, sonra bakışını yine bana çevirdi. Son birkaç günün içinde siz birkaç kez öldürülme tehlikesi geçirdiniz. Bugün de genç adam duyduğu endişe arasında sımsıcak bir minnettarlık hissinin farkına vardı. Hayatımı kurtardınız dedi. Aslında size teşekkür etmem gerekir. Genç kadın orası kesin diye taşı gediğine koydu. Şimdi söyleyin. Niçin birisinin sizi öldürmeye çalıştığını düşünüyorsunuz? Neyin peşinde olduğunuzu kim bilmiş olabilir? İyi denemeydi bayan. Hiçbir fikrim yok. Bir fikriniz olduğuna bahse girebilirim. Üzgünüm. Belki CIA'deki dostlarınızdan neyi örtbas ettiklerini sorabilirsiniz. Ya da sizin ofisinizin de bu örtbas işinde parmağı mı var? Bay Hartman, ikiz kardeşiniz İsviçre'de kuşku uyandıran bir uçak kazasında öldü. Daha yakın tarihte o ülkedeki bazı silahlı çatışmalarla anlaşılmaz bağlantılarınız oldu. Ölüm nedense her gittiğiniz yerde ucuz bir parfüm gibi sizi izliyor. Ne düşünmemi bekliyorsunuz? Ne isterseniz düşünün. Ben herhangi bir suç işlemedim. Size bir kez daha soracağım. İsimlerle adresleri nereden buldunuz? Kimin adlarıyla adreslerinden söz ediyorsunuz? Rosignol'la Lenzinkilerden. Size söyledim. Ortak dostlarımızdan. Buna inanmıyorum. Neye isterseniz inanabilirsiniz. Ne gizliyorsunuz? Niçin benimle açık konuşmuyorsunuz Bay Hartman? Üzgünüm. Gizlenecek bir şeyim yok. Ajan Navarro uzun ve biçimli bacaklarını topladı. Sonra tekrar uzattı. Artık sabrı taşmıştı. Bay Hartman dedi. Size bir anlaşma önereceğim. Benimle işbirliği yaparsanız İsviçrelilerle Avusturyalıların yakınızdan düşmeleri için elimden geleni yapacağım. Sözlerinde samimi miydi? Güvensizlik bende adeta bir reflekse dönüşmüştü. Adamları beni izlemeye iten siz olduğunuza göre bu bana boş bir vaat gibi gözüküyor. Burada daha fazla kalmam gerekmiyor, değil mi? Anna bir yanağının içini kemirerek onu konuşmadan izliyordu. Hayır, genç kadın bir kartvizit çıkararak arkasına bir şey karaladı, sonra beni uzattı. Fikrinizi değiştirirseniz işte Viyana'da kaldığım otel. Bu fasıl sona ermişti. Tanrım sana çok şükür. Genç adam derin bir soluk aldı, temiz havanın akciğerlerinin dibine kadar ulaştığını hissetti. İçindeki endişeden de eser kalmamıştı. Tanıştığımıza sevindim Bayan Navarro dedi ve ekledi. Hayatımı kurtardığınız için size tekrar teşekkür ederim. 26. Bölüm. Ağrı inanılmaz derecede şiddetliydi. Yerinde bir başkası olsa mutlaka kendinden geçerdi. Zihinsel yoğunlaşma gücünü toparlayan Trevor, acıyı başka bir bedene, hayalinde yaşattığı bir doppelganger'a, bir insanın tıpatıp benzeri kopyası. Izrabın perçesinden kıvranan fakat o olmayan birine devretti. Sırf irade gücünün sayesinde Viyana sokaklarında yolunu bularak Taborstrasse'deki bir binaya varabildi. Derken altındaki arabanın çalıntı olduğunu anımsadı. Çok ağır düşündüğünü farkına varınca dehşet duydu ve 5 blok uzağa giderek arabayı terk etti. Anahtarları kontağın üstünde bırakmıştı. Budalanın biri belki arabayı çalacak ve suçluyu yakalamak için kurulması kaçınılmaz şehir boyu ağa takılacaktı. Gelen geçenlerin bakışını umursamayarak sokaktan toparlayarak geçti. Takım elbisesinin ceketinin kana battığını bildiği için yağmurluğunu giymişti ama kan buna da bulaşmakta gecikmedi. Hayli kan kaybetmişti, başı dönüyordu. Taborstrasse'ye zemin katındaki muayeneye ulaşabildi. Kapıdaki pirinç tabelada Dr. Theodor Schreiber İç hastalıkları genel cerrahi diye yazılıydı. Muayene karanlıktı. Zile bastığında da yanıt veren olmadı. Trevor buna şaşırmadı. Ne de olsa saat akşamı 8'ini geçmişti. Doktor Schreiber ise belli bir zaman dilimi içinde çalışıyordu. Trevor buna rağmen zili çalmayı sürdürdü. Schreiber küçük muayenesinin arkasındaki dairede yaşıyordu. Trevor ise zilin orada da çaldığını biliyordu. 5 dakika sonra muayenede bir ışık yandı ve diyafonda sinirli bir ses duyuldu. Ya... Doktor Schreiber, Esis Kristoff, Esis en Notfall. Doktor Schreiber, ben Kristoff. Acil bir durum var. Binanın sokak kapısının kilidi elektronik olarak açılıyordu. Girişin iç yanında bir kapı daha vardı. Burada doktorun adının yazılı olduğu ikinci bir pirinç tabela göze çarpıyordu. İkinci kapı da aynı zamanda açılmıştı. Doktor Schreiber'in canının sıkıldığı belliydi. Yemeğimi yarıda kestiniz diye söylendi. Umarım durum önemlidir. Derken kan içindeki yağmurluğu fark etti. Peki peki içeri girin. Doktor arkasını döndü ve muayene odasına yürüdü. Doktor Schreiber'in onlarca yıldan beri Doğu Almanya'da Dresden'de yaşayan bir kız kardeşi vardı. Doktor 1961'de Doğu Berlin'den kaçmış ama kız kardeşi Dresden'de kalmıştı. Bu basit coğrafya olayı duvar yıkılana kadar Doğu Alman istihbaratına doktora baskı yapmak için bahane sağlamıştı.